Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in şifası, Kur'an-ı Kerim'le tedavi bölümünde inşallah bugün bahsedeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in şefaati var, şifası var, Kur'an'la tedavi var, bir de Kur'an'ın şikayeti var. Bütün bunları dikkate almak, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bugün de inşallah Kur'an-ı Kerim'le tedaviden bahsedeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: Hayrü devâi el Kur'an. Kur'an, devanın en hayırlısı Kur'an'dır buyuruyor. Yine Abdullah bin Mesud radıyallahu anh de aleyküm bi şifâeyn. İki şifaya sıkı sarılın. El asali vel Kur'an. Bal ve Kur'an diyor. Sahabi de böyle bir tavsiyede bulunuyor. İki şifaya iyi sarılın. Bal ve Kur'an diye. Allah Teala yarattığı her derdin muhakkak şifasını da var etmiş. Bunun için hastaların şifasını araması icap ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine "Ya Resulallah, tedavi olalım mı?" diye soranlara "Tedavi olunuz. Allah azze ve celle ihtiyarlık hariç her derdin devasını yaratmıştır." buyuruyor. İhtiyarlık, onun sonunda da ölüm. Yani o hariç, ölüm hariç, ihtiyarlamak, ölmek hariç diğer hastalıkların her birisinin devası, şifası, ilacı vardır. Onları arayın, araştırın, onlarla tedavi olun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak tedavinin helal olanını Efendimiz söylüyor. Haram olanları ise istisna tutuyor. Haramla tedavi olmayınız buyuruyor. Şarapla tedavi olduklarını söyleyen kimselere de "o deva değil derttir" buyurmuş ve bundan nehyetmiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı insana, bugün de aynı insanlar var, mevcut. Diyorlar ama işte şöyle biraz içtiğinde, biraz alkol aldığında şu işle, şu dertlerine deva oluyor, işte şuna şifa oluyor falan diye. Bugün de hala aynı düşüncede, aynı cahiliye anlayışında olan insanlar var hala. Onlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta o zamandan diyor ki onunla tedavi olmayın. Helal ile tedavi olun, haram ile tedavi olmayın buyuruyor. O deva değil derttir buyuruyor. Yani haram olan şey bazı cüz'i faydaları, sıhhi faydaları varmış gibi görünse de hakikatte onun zararı faydasından daha çoktur. Hele manevi zararı ise hiçbir şeyle ölçülmez. Tam bir dert, ebedi bir derttir. Her şeyin sahibi ve hakimi olan Cenab-ı Hak bütün hadiseleri sebeplere bağlamış. Çünkü bu alemi alemul esbab, yani sebepler alemi olarak yaratmış. Dolayısıyla hastalıkların tedavisini de bazı ilaçlara havale etmiş Cenab-ı Hak. Esasen hastalıklarla meşgul olmak tıp ilminin konusu. Bununla birlikte Allah'a dua etmenin lüzumu ve faydası da hiçbir zaman inkar edilemez. Tabii ki insan doktorlara gidecek, tıpla, ilaçla tedavi olmak için uğraşacak ama bununla birlikte Kur'an'la tedaviyi, dualarla tedaviyi de hiçbir zaman unutmayacak. Her şeyde olduğu gibi hastalıklarda da dua son derece ehemmiyet arz eder. Hayatımızın her noktası dua ile ayakta duruyor. Dua bizim için her yerde geçerli. Bu sebeple sıhhat açısından da dua, devamlı dua halinde bulunmak gerekiyor. Çünkü her şey Allah'ın elinde. Her şey Allah'ın elinde. Dua da Allah'a yapıldığına göre o zaman Cenab-ı Hak'tan sıhhat istemek, afiyet istemek, hastalıklarımızın şifasını istemek, hasta olmamak için dua etmek, bütün bunlar çok önem arz ediyor. Peygamber Efendimiz'in hastalar için okuduğu pek çok dualar da naklediliyor bize. Hadis-i şeriflerde hastalarla için okuduğu, kendi hastalığında okuduğu pek çok dualar da naklediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ile birlikte hastalar için Kur'an'dan bazı ayet ve sureler de okumuş ve böyle yapanları tasvip etmiştir. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet-i kerimeler, şifa ayetlerinden de burada inşallah bahsedeceğiz. birinci ilk okuduğumuz hadis-i şerifte olduğu gibi Kur'an'ın en hayırlı deva olduğunu bildirdiğinden müminlerin ilaçla birlikte duayı ve Kur'an okumayı da hiçbir zaman ihmal etmemeleri icap ediyor. Zira ilaçlar, gıdalar ve vitaminler hastalıkların tedavisinde Allah'ın yarattığı bir vesile olmaktan öte geçemez. Yani ilaç kullandım diye, doktora gittim diye kimsenin iyileşeceği de garanti değil. Onlar da bir vesile. Diğer dua da bir vesile. İkisi de kullanılması gerekiyor. Gerçekte şifa veren ise Allah Teala. Şifa Allah'tandır diyoruz. İlaç içerken de Allah'ım şifa sendendir diyerek içmesi gerekiyor bir müminin. İlaç içerken Allah'ı hatırlamadan ben ilaç kullanıyorum, doktorun tavsiyesine uyuyorum, iyileşeceğim, bu ilaç beni iyileştirecek diye bir düşünce Müslüman açısından hiç kabul edilemeyecek sakat bir düşüncedir. İlacı kullanacak ama Allah'ım şifa sendendir diyerek ilacı içecek. Bütün vesileleri kullanırken Müslüman gerçek müsebbibül esbabın, sebepleri yaratan, sebepleri halkeden, sebeplere bir tesir verenin Allah Teala olduğunu hiçbir zaman unutmayacak. Allah'ım şifa senden diyerek ilacını içecek. Dolayısıyla bir taraftan şifaya vesile olacak bütün tedavi yolları tecrübe edilirken öbür taraftan da samimiyetle Allah'tan şifa istemeli, dua edilmeli ve Kur'an okunmalıdır. Hakikaten bunun laboratuvar tahlilleri de belki yapılmış son zamanlarda. Son inancın, duanın ve Kur'an okumanın insan sağlığına tesiri üzerine ilmi araştırmalar yapılmış bazı doktorlar tarafından. Hastalar iki gruba ayrılıyor. Hastaların haberi olmadan bir kısmına dua ediliyor, bir kısmına dua edilmiyor. Dua edilen hastaların daha çabuk iyileştiği, daha ilaçlara daha çabuk cevap verdiği, daha az ilaç kullandığı tespit ediliyor. Bu tecrübe olarak, deney olarak. Aynı şekilde Kur'an olduğu bildirilmeden dinletilen veyahut da Müslüman olmadığı Kur'an'ı tanımayan insanlara Kur'an-ı Kerim dinletildiğinde onların streslerinin azaldığı, streslerine bu Kur'an-ı Kerim'in lafzının bile faydası olduğu gibi günümüzde yapılan pek çok araştırmalar da var. Tecrübeler, testler de var. Bunlara bizim gerçi ihtiyacımız yok. Biz zaten inanıyoruz Kur'an-ı Kerim'in şifa olduğunu Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim öncelikle manevi hastalıklarımıza şifa, sonra maddi hastalıklarımıza bile şifa, maddi ve manevi her türlü hastalığımıza şifa olduğunu inanıyoruz, kabul ediyoruz. Ve ona göre Kur'an-ı Kerim'le münasebetlerimizi artırmaya gayret ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir hidayet ve şifa menbaı. Hem öncelikle hidayet menbaı, sonra şifa kaynağı. O kalpler, bedenler ve ruhlar için en mühim bir deva, ilaç. Beşeri tıp ile ilahi tıbbı, bedenlerin tıbbı ile ruhların tıbbını, yeryüzüne ait deva ile semavi devayı cem etmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de beşeri tıp ile ilahi tıp, bedenlerin tıbbı ile ruhların tıbbı, yeryüzüne ait deva ile semavi deva bir araya gelmiş, cem olmuş. Ancak onun şifası daha çok ruhani hastalıklar için. Kur'an'ın şifası daha çok ruhani, kalbi hastalıklar için. Bununla birlikte maddi hekimliğin bütün gayretlere rağmen tedavisinde aciz kaldığı nice cismani hastalıklara karşı da Kur'an'ın şifa bahşeden hususiyetleri ehli tarafından öteden beri müşahede edile gelmiş. Ehli bunu tecrübe etmiş, biliyor. Maddi hastalıklara bile, doktorların çare bulamadığı hastalıklara bile Kur'an'ın nasıl şifa olduğu ile ilgili pek çok nakiller mevcut. Bazı beşeri sözlerin bile tesiri ve faydası kabul edilirken, alemler Rabbi olan Allah'ın indirdiği Kur'an'ın hastalara fayda vermeyeceğini düşünmek doğru değildir. Bazı sözlerin hakikaten insan tesir ettiği, bir sözde bir sihir tesiri vardır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanların sözünde bile bir tesir varsa Allah'ın kelamında da mutlaka bir tesir olduğu muhakkaktır. İnsafla bakıldığında ihlaslı bir şekilde ve bereketini umarak Kur'an okumanın pek çok hastalığı iyileştirdiği görülür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hastalık ve sıkıntılar için Kur'an okumayı hiçbir zaman terk etmemiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman İhlas suresi ve Muavvizeteyn'in tamamını, yani Muavvizeteyn dediğimizde Allah'a sığınılan, kendisiyle Allah'a sığınılan iki sure aklımıza geliyor. Felak ve Nas sureleri. Muavvizeteyn deniyor bu surelere. Hatta Muavvizat denildiğinde üç sure giriyor. İhlas, Felak ve Nas. Üçü de giriyor. Peygamber Efendimiz yatağına girdiğinde bunları okuyarak avucuna üfler, ellerinin içine üfler, sonra elleriyle yüzünü ve vücudunun erişebildiği yerlerini meshederdi. Ellerini yüzüne ve vücuduna ulaşabildiği yerlere kadar sürerdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rahatsızlandığında bunu kendisi için benim yapmamı isterdi. Kendisi bu rahatsız olduğunda, halsiz olduğunda Hazreti Ayşe validemiz okuyor. Efendimizin ellerini üfleyip Efendimizin ellerini onun yüzüne ve vücuduna sürüyor. Bu şekilde Kur'an'ın devamlı bir şifasını arıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığında Muavvizeteyn'i okuyup ellerini üfler ve onları da yüzüne sürerdi. Son hastalığında da böyle yapardı. Hastalığı ağırlaştığında o sureleri ben okuyup üfler ve bereketinden istifade etmesi için kendi ellerini yüzüne sürerdim. Efendimizin ellerinin bereketi daha fazla olduğu için Hazreti Ayşe validemiz Efendimizin kendi ellerine üflüyor. Normalde belki kendi eline üfleyip sürmesi de mümkündü. Ama böyle bir Efendimizin ellerinin bereketini de umarak iki bereketi, Kur'an'ın bereketini ve Efendimizin ellerinin bereketini birleştirmek istiyor. Bir zat sahabeden Seleme bin Ekva radıyallahu anh'ın dizinde bir darbe izi görmüş. Seleme bin Ekva'nın dizinde bir darbe izi varmış. Kılıç darbesi, belki savaşta aldığı bir darbe görüyor ve bu nedir diye soruyor. Seleme radıyallahu anh ona başından geçen şu hadiseyi anlatıyor. Bu darbe bana Hayber günü isabet etmişti. Hayber'de Yahudilerle savaşırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada darbe almış bu sahabi. Bunun üzerine orada bulunan insanlar Seleme vuruldu diye feryada başladılar. Artık Seleme vuruldu, ölecek diye feryat etmeye başladılar. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve bana 3 defa nefes etti. Nihayet 1 saat sonra hiç rahatsızlığım kalmadı. Yani Efendimiz okuyor bir şeyler, bazı dualar okuyup üflüyor Seleme radıyallahu anha. Bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası, nefesi bereketiyle şifa bulduğunu ve o yaranın izinin kaldığını söylüyor Seleme radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göz değmesi, yani nazar için de okunmasını emretmiştir. Nitekim Ümmü Seleme validemizin odasında yüzünde sarılık eseri bulunan bir kız çocuğu görmüştü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kızcağıza okutunuz, buna nazar değmiş buyurdular. Yani kız çocuğuna nazar değdiğini Efendimiz anlıyor ve diyor ki bu çocuğuna biraz okutun, dualar okutun, bu çocuk o nazarın tesirinden kurtulsun buyuruyor. Ebu Said radıyallahu anh sahabeden anlatıyor. Biz Peygamber Efendimizin gönderdiği askeri bir seferdeydik. Bir yerde konakladık. Yanımıza bir hizmetçi gelip kavmimizin efendisini zehirli bir yılan soktu. Onunla meşgul olacak erkekler de şu anda yanımızda değil. Sizde rukye yapan biri var mı dedi. Rukye yapmak, okuyarak tedavi etmek. Tedavi maksadıyla dua okuyarak, Kur'an okuyarak tedaviye rukye deniyor. Cahiliye döneminde de bu varmış, ancak cahiliye döneminde bazı sözler söyleniyor. Tesirli olduğuna inanılan bu sözler içerisinde İslam akaidine uymayanlar da bulunuyormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rukyelerinizi bana bir gösterin, arz edin buyuruyor ve yanlışları ayıklayarak doğru olan sözlere devam edebileceklerine söylüyor, izin veriyor. Bunun üzerine bizden rukye hususunda maharetini bilmediğimiz bir adam kalkıp onunla birlikte gitti ve hastaya okuverdi. Yani içimizden biz kalktı ben biliyorum diye, ama biz diyoruz ki bu zatın böyle bir hassasiyeti, hususiyeti yok. Böyle bir özelliği yok. Ama kalkıp gidiyor. O da bize onların sütünden içirdi diyor. Adam iyileşiyor. okunan kabilenin reisi okunduğunda kendisine iyileşiyor. Okuyan sahabiye de 30 tane koyun veriyor. O sahabi de diyor sütlerinden, bu koyunların sütlerinden bizlere ikram etti, içirdi. Kendisine sen rukiye yapmasını bilir miydin diye sorduk. O da hayır, ben hiçbir yani farklı bir şey bildiğim yok. Sadece Fatiha suresini okuyarak rukiye yaptım diyor. Fatiha suresinin bir ismi de Şafi'dir. Eşşafi, şifa veren, şifaya sebep olan diye. Bu vasfını bildiği için sahabi, Fatiha suresinin faziletini bildiği için, buna inandığı için, gönülden inanarak gidiyor. Var mı bir hasta? Madem bir hasta var, yılan sokmuş madem. Ona diyor Fatiha suresini okuyayım. Çaresizlik içerisinde hasta. İş meşgul olacak kimsesiz yok başına gidip büyük bir ihlasla Fatiha suresini okuyor. Tabii ki bu Kur'an'ın şifası bir de daha çok ihlasa bağlı. Onun ihlasla inanarak okunmasına bağlı. Temiz bir kalple Cenab-ı Hakk'a yalvararak okunmasına bağlı. Bu sahabi de böyle bir ihlasa sahip olduğu için anında o yılan sokan insan iyileşmiş ve 30 tane de koyun vermiş ölümden kurtulduğu için. Ben diyor rukiye bilmezdim daha önce ama Fatiha'yı biliyorum. Fatiha suresi nazil oldu. Onu ezberledim. Onu gidip onu okudum. Başka bir şey de okumadım. Bunun üzerine biz dedik ki diyor Resulullah Efendimiz'e sormadan bu koyunlara dokunmayalım. Yani böyle bir şey caiz midir değil midir? Her şeyin ilklerini yaşıyor sahabi. Böyle bir rukiyenin, böyle bir tedavinin caiz olup olmadığını da Peygamber Efendimiz'e sormadan tabii ki bilemez. Bir onu sormadan hükmünü İslam'a uygun mudur değil midir? Bu koyunlara dokunmayalım. Bu da hakikaten sahabenin hassasiyeti. Bugün aynı hassasiyet bizde de olması gerekiyor. Bir meseleyle karşılaştığımızda acaba bu dinimiz açısından bunun hükmü nedir? Caiz midir değil midir? Cenab-ı Hak bundan razı olur mu olmaz mı? Hemen bunu araştırmak, bunu işin ehline sormak, alimlere sormak, kitaplardan araştırmak, ondan sonra o işi yapmak veya yapmamak gerekiyor. Sahabenin bu hassasiyetine örnek almak gerekiyor. Bunu diyorlar Resulullah Efendimiz'e soralım. Ondan sonra eğer caizse koyunlara dokunabiliriz, değilse koyunlara dokunmayalım. Medine'ye gelince durumu Peygamber Efendimiz'e anlattık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'nın rukye olduğunu sana kim söyledi? Fatiha ile tedavi olunabileceğini sana kim söyledi? Verdikleri koyunları paylaşın. Bana da bir hisse ayırın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü ashabının gönlünü hoş etmek ve tedavi karşılığında alınan malın helal olduğunu açıkça göstermek için söylemiştir. Efendimizin yani orada bir mal alma derdinden değil, bir mal onların malına gözü olduğundan değil, caizdir dese belki gönlünlerine yine bir ukde kalabilir. Onları rahatlatmak için, gönül rahatlığıyla hakikaten bunu olabileceğine kabul etmeleri için Efendimiz koyunları paylaşın, bana da bir kısım ayırın buyuruyor ki, bir hisse ayırın buyuruyor. Bu şekilde onların yaptığı işin doğru olduğunu, aldıkları bunun karşılığında aldıkları koyunların da helal olduğunu onlara gönül rahatlığıyla kabul ettirebilmek için bu şekilde Ashab-ı Kiram'da Fatiha ile yaptıkları rukyenin caiz olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Diğer bir hadiste de yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresinde her hastalığa şifa vardır buyurmuşlardır. Yine dediğimiz gibi bu Fatiha'yı okurken ihlasla, temiz bir lisan ile, temiz bir ağız ile inanarak okumak, Cenab-ı Hakk'a iltica ederek okumak gerekiyor. Buna bağlı. Yoksa bazı insan okur şifa olur, bazısı okur hiçbir tesiri olmayabilir. Ama en azından onu da Kur'an-ı Kerim Fatiha suresini okuma sevabı olur. O da yine boş bir iş yapmış olmaz. Kıymetli dinleyenler, inşallah kısa bir ara verdikten sonra programımıza devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımıza devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in şifası, Kur'an-ı Kerim'le tedaviden bahsediyorduk. İlaka bin Sahar radıyallahu anh sahabiden Peygamber Efendimiz'in yanına gelip Müslüman olmuştu. Sonra Efendimiz'in yanından ayrılıp geri dönmüş, yolda yanlarında demirle bağlı deli bir adam bulunan bir topluluğa uğramıştı. Delirmiş bir adam, onu da zapt edebilmek için demir halatlarla belki sağlam çelik tellerle bağlamışlar. Hastanın ailesi ona, bize anlatıldığına göre şu sizin arkadaşınız hayırlar getirmiş. Yani o sahabinin gidip iman ettiğini, bu şekilde döndüğünü öğreniyorlar demek ki. Diyorlar ki bizim duyduğumuza göre senin o iman ettiğin kimse, arkadaşınız dediği kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlar getirmiş. Bazı semadan haberler getirdiğini söylüyormuş. Senin yanında bu deliği tedavi edecek bir şifa var mı diye sordular hastanın ailesi. İlaka radıyallahu anh sözlerine devam ederek şunları anlatıyor. Bunun üzerine ben de deliye Fatihatül Kitab'ı okudum. Fatihatül Kitab, Fatiha'nın bir ismi, kitabın başlangıcı, kitabın girişi manasında. Mukaddemesi, yani kitap Kur'an-ı Kerim'in mukaddemesi, Fatiha'yı okudum. Adam iyileşti. Bu okumama karşılık bana 100 koyun verdiler. Bir delinin iyileşmesini sağladığı için. Peygamber Efendimiz'e varıp durumu anlattım ve koyunların bana helal olup olmadığını sordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan başka bir şey okudun mu diye sordu. Ben de hayır cevabını verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Onları al. Ömrüme yemin olsun ki batıl bir şey okuyup üfleme karşılığında ücret alarak yiyen kimse bunun günahını çekecektir. Sen ise hak olan bir tedavi karşılığında aldığın ücreti yiyorsun buyurdu. Yani tedavinin, bu rukyenin, okuyarak tedavinde çeşitler var. Sahih olan, doğru olan, güzel olan, İslam'ın kabul ettiği bir şey yönü var. Bir de batıl sözlerle, yanlış itikada, İslam itikadına aykırı sözler yapılan böyle bir tedavi var. Bunun reddedildiğini, bunu yapan kimsenin cezasını çekeceğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Peygamber Efendimiz'in bu sahabeye Fatiha'dan başka bir şey okuyup okumadığını sorması, yaptığı tedaviye cahiliye adeti olan batıl şeyler karıştırıp karıştırmadığını öğrenmek içindir. Cahiliyede de böyle şeyler vardı. Cahiliye insanlar da bu tür şeyler yapıyorlardı. O sözlerden var mı yok mu içinde diye Efendimiz öğrenmek için soruyor. Böyle olmadığını, sadece Fatiha ile tedavi ettiğini öğrenince de bunu tasdik ediyor. Böyle bir şey karıştırılmadığını anlayınca kendisine verilen ücretin helal olduğunu söylemiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine sahabeden Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte oturuyorduk. İçimizden birini akrep soktu. Oradakilerden biri, ey Allah'ın Resulü, rukye yapayım mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşinin imdadına koşmaya kimin gücü yetiyorsa derhal koşsun buyurdu. Kardeşinin yardımına helal olan bir yolla kim yardım edebiliyorsa, hangi yolla olursa olsun, bir bitkiyle de tedavi edebilir, bir ilaçla da, okuyarak da, hangi yolla elinden bir imkan varsa kardeşine, yeter ki helal yoldan olsun, İslam'a uygun bir yolla olsun, kardeşine yardım etsin buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dua ederek ve okuyarak yapılan tedavi, yani bu rukye, cahiliye devrinde de bilinen bir metot imiş. Ancak hastaya söylenen sözler arasında şirke giren ifadeler bulunuyormuş. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk zamanlar rukyeyi yasaklamış. Daha sonra da getirin rukyelerinizi bana gösterin buyurmuş ve içindeki yanlış şeyleri ayıklayarak kalan kısmına müsaade buyurmuşlar. İslam'a uygun sözlerle, İslam'a uygun usullerle yapılırsa okuyarak tedavi de mümkündür. Alimler şu üç şartın bulunması halinde rukyenin caiz olacağı görüşünde ittifak etmişler. 1. Allah Teala'nın kelamı isimleri ve sıfatlarıyla yapılması dua olarak. 2. Arap diliyle veya başka bir dille anlaşılır şekilde olmaz. Anlaşılmayan bazı şifreli sözler gibi, sırlı ifadeler gibi anlaşılmayan, anlamsız kelimelerle yapılan bir rukye türü de var ki bu demek ki İslam alimleri bunun tasvip etmiyorlar. Üçüncüsü, yapılan rukyenin bizzat fayda verdiğine değil, umulan faydanın ancak Allah Teala tarafından ihsan edildiğine inanılmaz. Yani bir dua olarak bunun yapılması. Yani rukye Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle, Allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla, Allah'ın zikredildiği hadislerle ve anlamı anlaşılır, manası anlaşılır bir dille yapıldığı takdirde mübah görülüyor. Anlaşılmaz sözler, anlamsız kesik harfler, bilinmeyen isimlerle yapılan rukiye haram olarak görülmüş İslam alimleri tarafından. Yine demir ve tuz kullanılarak veya ip bağlayarak rukiye yapılması da doğru görülmemiş. Allah Teala'dan başkasına dua ederek, sığınarak veya yardım dileyerek yapılan rukiye ise şirktir. Allah'tan başkasına sığınarak, bizim işte çocuklarımıza öğretilen filmlerde, çizgi filmlerde işte gölgelerin gücü adına falan gibi ifadeler, yani sanki gölgeler diye bir ilah var, o ilahın gücü var, onu öne çıkarıyor. Çocuklarımız zihnine öyle bir şey kazınıyor. Allah'tan başkasına bir güç vehmetmek, ona sığınmak, ona dayanacak ifadeler kullanmak şirk oluyor ki en büyük günah, imansızlık olmuş oluyor. Rukiye yapmayan ve yaptırmayanların cennete hesapsız, sorgusuz, sualsiz gireceğini bildiren hadis-i şerif var. Bu hadis ise cahiliye döneminde yapılan ve bu tür haram ve şirk ihtiva eden rukiyeler kastediliyor. Yani Allah'a bir ortak koşmadan, bir şirke düşmeden Cenab-ı Hakk'a olan gönül bağını zayıflatmaması insanların, bu isteniyor insanlardan. Böyle yapıldığında sorgusuz sualsiz cennete girecekleri, tevekkül ettiklerinde, Allah'a tam güvendiklerinde ifade ediliyor. Kur'an ile tedavide en fazla tatbik edilen metot şifadan bahseden ayetlerin okunmasıdır. İmam Kuşeyri tasavvuf büyüklerinden İmam Kuşeyri'nin anlattığına göre oğlu hastalanmış İmam Kuşeyri'nin. Durumu o derece kötüleşmiş ki oğlunun hayatından ümit kesmişler. İmam Kuşeyri rüyasında Peygamber Efendimiz'i görür. Rüyasında aldığı bir tavsiye bu. Oğlunun halini arz ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine Kur'an'daki şifa ayetlerini hatırlatarak onları okumasını söylüyor. İmam Kuşeyri Efendimizin tavsiyesini yerine getirince oğlunun kısa sürede şifaya kavuştuğunu görüyor. Şifa ayetleri, Kur'an-ı Kerim'de şifa kelimesinin geçtiği ayet kelimeler meşhur. Estağfirullah ve yeşfi sudura kavmin müminin. Tevbe suresi 14. ayet kelime. Ve şifa ölü mefi sudur. Yunus suresi 57. ayet kelime. Yahrucu min butuniha şarabun muhtelifun elvanuhu fihi şifaun linnas. Nahl suresi 69. ayet kelime. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaa ve rahmetun lil müminin. Biz bu Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. İsra suresi 82. ayet kelime. Ve izâ meriltu fehuve yeşfîn. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. Allah şifa verir. Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismine sığınmak. Şuara suresi 80. ayet kelime. Kul huve lillezîne âmenû hüden ve şifâ. De ki o Kur'an inananlar için doğru yolu gösteren bir hidayet rehberi, kılavuz ve şifadır. Kur'an'ın en mühim vasfı manevi bir şifa olması, hidayet rehberi olması, sonra maddi hastalıklara da şifa olduğu, kalpten inanarak ihlasla okunduğunda maddi hastalıklara da şifa olduğu tespit edilmiş, tecrübe edilmiş bir hakikat. Bu da Fussilet suresi 44. ayet-i kerime. Bu 6 ayet-i kerimenin şifa ayetleri olarak meşru olduğunu biliyoruz. Okuyarak tedavide bahsettiğimiz gibi kalbin ihlas üzere olması çok ehemmiyet arz ediyor. Bu usulün fayda verebilmesi için ihlas ve samimi bir niyetle sırf Allah rızası için hareket edilmeli ve gece gündüz Kur'an ile hemhal olunmalıdır. Yani Kur'an-ı Kerim sırf hasta olduğunda şifa için açmak doğru değil. Kur'an-ı Kerim'le devamlı bir meşguliyet olması gerekiyor. Hasta olunca da o tevessül, Kur'an-ı Kerim'de tevessül edilerek dua etmek gerekiyor. Kişinin yaptığı fiiller, söylediği sözleri, okuduğu ayet ve duaları yalanlamazsa Kur'an'ın şifası daha çabuk tahakkuk eder. Yani Kur'an okurken bazı şeyler okuyor ama yaptığı işler o okuduğu Kur'an ayetlerine uymuyor. Yaptığı fiiller okuduğu Kur'an ayetlerini yalanlıyor. Böyle olmaması gerekir. Böyle olursa Kur'an'dan istifade etmek mümkün değil. Hatta Kur'an-ı Kerim bu durumda aleyhe delil olur. İnsanın aleyhine bir şikayetçi olur. O zaman insanın hayatı ile Kur'an'dan okuduğu ayetler birbirine uyum arz etmesi gerekiyor. Yani okuduğunu hayatına tatbik etmesi gerekiyor. Yaşaması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine riayet etmesi gerekiyor. Hakikaten insan bazı kusurlar içerisinde, haramlar içerisinde oluyor. Bazı yanlış fiiller içerisinde oluyor ama Kur'an-ı Kerim okumaya da devam ediyor bir taraftan. Güzel bir şey, okumaya devam etmek lazım ama bir an önce de karar verip, madem benim üzerimde yanlış haller var, Kur'an'ın istemediği, tasvip etmediği, İslam'ın arzu etmediği bir hal var üzerimde, bir durum var, o zaman bir an önce karar verip onu da hayatımdan çıkarmalıyım diyerek bu konuda da ciddi bir kararlılık göstermek gerekiyor. İbn-i Kayyım el-Cevziye Kur'an'ın hem ruhani hem de bedeni hastalıklara şifa oluşuyla alakalı bir izahta bulunuyor. Şöyle bir izahta bulunuyor. Kur'an kalbi ve bedeni, dünyevi ve uhrevi bütün hastalıklar için tam bir şifadır. Fakat sıradan herkes onunla şifaya olmaya ehil değildir. Hasta olan kimse onunla güzel bir şekilde tedavi olur. Kesin bir iman, tam bir ihlas ve doğrulukla bütün şartlarına riayet ederek onu hastalığının üzerine koyar ise hastalık ona karşı asla mukavemet gösteremez. Demek ki ne gerekiyor? Kesin bir iman, tam bir ihlas ve doğrulukla şartlarına riayet ederek Kur'an'ı diyor hastalığın üzerine koyarsa o hastalık mahvu perişan olur, tarumar olur. Asla mukavemet gösteremez. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'ın kelamına karşı hastalıklar nasıl mukavemet edebilir ki? Nasıl dayanabilir? Nasıl karşı koyabilir? O kelam dağların üzerine inseydi onları darmadağın eder, yeryüzüne inseydi onu paramparça yapardı. Burada da İbn-i Kayyım el-Cevziye bir ayet-i kerimeye işaret ediyor. Haşr suresi 21. ayet-i kerime. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz buyuruyor Cenab-ı Hak. Rahat suresi 31. ayet-i kerimede de eğer dağları yürütecek, yeri paramparça edecek ve ölüleri konuşturacak bir kitap olsaydı işte o Kur'an olurdu. Dağları yürütecek bir güç var Kur'an-ı Kerim'de. Yeri paramparça edecek, ölüleri konuşturacak, ölüyü bile konuşturacak bir güç var Kur'an-ı Kerim'de. Ama işte önemli olan, mühim olan o gücü yakalayabilmek. O da ihlasla yakalanabiliyor. Kalbin ihlasla öyle bir frekansa, öyle bir kıvama getirilecek ki Kur'an'ın frekansını yakalayacak kalp. Böyle bir durumda hissediyor. Ona hastalık mukavemet edemez. Hiçbir kalbi ve bedeni hastalık yoktur ki Kur'an'da onun tedavisi ve ondan korunma yolu gösterilmiş olmasın. Kur'an-ı Kerim her türlü hastalığın tedavisini ve ondan korunma yolunu göstermiş oluyor. Lakin bundan sadece kitabını anlama hususunda Allah'ın kendilerine hususi bir anlayış verdiği kimseler istifade edebilir. Cenab-ı Hakk'ın anlayış verdiği, ince anlayış sahibi, fıkıh sahibi, derin anlayış sahibi, rasih alimler ancak Kur'an'ın her türlü şifasını anlayabilir, anlatabilir. Cenab-ı Hak da böyle alimler lütfetmiş hakikaten. Onlar da Kur'an'ın manevi şifasını, maddi şifasını anlamışlar, anlayabildikleri kadarıyla bizlere de aktarmışlar. Yine başta okuduğumuz hadis-i şerifte Abdullah bin Mesud'un sözünde İki şifa diyordu. Bal ve Kur'an'ı size tavsiye ederim, bunlara sıkı sarılın diyordu. Bal da hakikaten tavsiye ediliyor. Cenab-ı Hak arıların yaptığı muhtelif renklerdeki bal da insanlar için şifa olduğunu beyan ediyor. Mahil suresi 69. ayet-i kerimede. Bu sebeple tatlı ve balı seven Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Şifa üç şeye münhasırdır. Üç şeyde şifa vardır. Çok şifa vardır. Bir, bal şerbeti içmek. İki, hacamat yaptırmak. Hacamat, iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından veya vücudun herhangi bir yerinden tedavi maksadıyla kan aldırmak. Hususi bir metotla, özel bir usulle bunun ehli olan insanlar yapıyor. Peygamber Efendimiz'in tıp ile ilgili tavsiyelerinden ve bizzat tatbik ettiği sünnetlerindendir. Hacamat Efendimizin hacamat yaptırıyor. Hacamat yapanlara ücret veriyor. Bunda şifa olduğunu söylüyor. üçüncüsü de ateşle dağlamaktır. Fakat ümmetimi zaruri bir hal olmadıkça ateşle dağlamaktan men ederim. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ateşle dağlamakta da şifa var, ancak onu Efendimiz istemiyor, tasvip etmiyor. Onda bir eziyet var, sıkıntı olduğu için, ama zaruri olursa, mecburiyet olursa o da kullanılmış. Savaşlarda mermi yarası alan askerler kendi elleriyle bu yaralarını tedavi etmişler, ateşle dağlamışlar. Hatta Abdülhamit Han'ın yakınları naklediyorlar. Abdülhamit Han'ın kendisine has hususi bir metodu vardı diyorlar. Hasta olduğunda boğazında bir yeri böyle dağlardı hafifçe. Bu şekilde o soğuk algınlığı hastalıklarını, bir takım hastalıkları tedavi ederdi. Kendi kendisine böyle bir tedavisi usulü varmış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından hasta olanlara bal şerbeti içmelerini tavsiye ederdi. Ebu Said el-Hudri'nin naklettiğine göre bir adam Peygamber Efendimiz'e geliyor ve "Ya Resulallah, kardeşim midesinden rahatsız, ne yapayım?" diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "ona bal şerbeti içir" buyuruyor. Adam gidiyor, Efendimiz'in tavsiyesini tatbik ediyor. Bir müddet sonra tekrar gelip "bal şerbeti içirdim, ancak bu onun rahatsızlığını artırmaktan başka bir işe yaramadı" diyor. Efendimiz yine diyor ki "balda şifa vardır. Sen" diyor, "Cenab-ı Hak balda şifa olduğunu söylüyor. Sen bal şerbeti içir" diyor. Üç defa bu adam gidip geliyor. Her defasında diyor ki şifa olmadı. Daha da hastalığını artırdı. Efendimiz şöyle buyuruyor. "Şüphesiz Allah Teala doğru söylüyor. Kardeşinin karnı ise yalan söylüyor" buyurdu. Yani Cenab-ı Hak şifa var buyuruyor ayet-i kerimede. "Balda şifa vardır. Senin kardeşinin midesinde bir sıkıntı var, o yalan söylüyor" buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani imanın kuvvetini burada ortaya koyuyor, hakikaten inancın kuvvetini. Bu sefer o sahabi gidiyor, kardeşine bir kere daha bal şerbeti içiriyor ve onun şifa bulduğunu görüyor. Demek ki onun da bir vakti varmış veya biraz daha fazla içirilmesi gerekiyor demek ki. Sonunda nihayetinde şifaya da kavuşmuş oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son sözüyle, yani "Allah Teala doğru söylüyor, şüphesiz kardeşinin karnı ise yalan söylüyor" sözüyle balda insanlar için şifa olduğunu bildiren ayetin doğru olduğunu ve buna her Müslümanın kesin bir şekilde inanması gerektiğini anlatmış oluyor. Bu şekilde o inancı sahabi de alınca, o kuvvetle tekrar bir Allah'tan şifa dileyerek bal içirdiğinde kardeşinin iyileştiğini görüyor. Demek ki muhterem dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in şifası, manevi şifasının yanında maddi şifasının olduğunu da, Peygamber Efendimiz'in ve sahabelerin bunu da tatbik ettiklerini görüyoruz rivayetlerden. Öncelikle hidayet olarak manevi şifası, kalplere, ruhlara olan şifası Kur'an'ın, bundan istifade etmek gerekiyor. Bununla birlikte de hastalıklarımızı okumak, dua etmek, yatarken okumak, devamlı Kur'an'daki şifa ayetlerini okumak, bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın Eşşafi ismine sığınmak, Kur'an'la Allah'a iltica etmek, bu şekilde hastalıklarımıza, her türlü hastalıklarımıza şifa bulmaya çalışmak da gerekiyor. Cenab-ı Hak inşallah Kur'an'ın şifasından istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin muhterem dinleyenler. Burada programımızın sonuna gelmiş oluyoruz. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.